Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim hepinize. Gönülden merhabalar. Erkam Radyomuz'dan sizlere selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletebilmenin kıvancı ve sevinci içindeyiz. Kıymetli dostlar, Bir Alim Bir Eser programımızda bugün efendim kaldığımız çizgiyi devam ettirmek adına, o çizginin belki noktalanması adına bir çaba göstereceğiz. Programlarımızın müdavimleri gayet iyi bileceklerdir. Efendim biz daha çok İslam tefekkürünün izini sürüyoruz. İslam tefekkür tarihinde ön plana çıkmış kimi eserleri, tabii pek çok eser var, bir derya. Efendim o deryadan kimi numuneleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Belki benim biraz fazla detaycı oluşum, bazı noktalar üzerinde fazla duruşum sebebiyle bazı kitaplar uzun uzadıya ele alınabiliyor bazı eserler. Bunlardan bir tanesi de Et-Tıbb-ı Ruhani, Ebu Bekir Razi'ye ait son eserimiz. Efendim hatırladığım kadarıyla 3 program yaptık. Zaman zaman şahsi işlerimin yoğunluğundan dolayı, şehir dışında olmam ve başka sebeplerden dolayı aksamalara mahal doğrusu veriyorum. Ama inşallah bundan sonra Rahvan gideceğiz. Buradaki işimizi, bu yaptığımız anlamlı faaliyeti, benim için çok derinlikli bir faaliyet çünkü bu, aksatmamaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Allah zeval keder vermezse. Efendim 3. program yaptık. Bu 4.'sü olacak diye hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa ve birçok meseleye derinlemesine girdiğimizi, radyo programının sınırlarını aşacak şekilde belki kimi tahlilleri ön plana çıkarmaya çalıştığımızı düşünüyorum ama varsın olsun. Hep popülizm, hep yüzeysellik, ondan sonra hep vitrine oynama, tribüne oynama, bundan artık gına geldi. Efendim yapılacak olan varsa, bu işin de talibi varsa elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Radyo illa şunu kaldırır, bunu kaldırmaz, illa şöyledir, böyledir. Bu tür sınırlamaları da artık gözden geçirmemiz lazım. Radyo demek işte sürekli müzik yayınlar, müzik kutusudur. Böyle harca alem lakırdılar edilir. Ondan sonra efendim insanlar orada gönlünü eğlendirir, nefsini eğlendirir. Böyle suyun akıp geçmesi gibi akar geçer. Bu değil efendim. Radyo çok daha derin fonksiyonları da icra edebilir. Televizyon da derin fonksiyonları icra edebilir. Böyle de bakabilmeliyiz. Çünkü bu sefer insanları yüzeyselliğe alıştırıyoruz. İnsanları hevaya alıştırıyoruz. Gelip geçici şeylere alıştırıyoruz. Çerez ve kırıntılara alıştırıyoruz. Sahici gıdalarla karşılaştıklarında ne yapıyorlar? Buna tahammül gösteremez hale geliyorlar. Genel anlamda kitle psikolojisi açısından söylüyorum. Kitleleri neye alıştırırsanız onun beklentisi içine girerler. Onları gayrimeşru, nameşru, efendim ya da namüsait, iyi olmayan, hayır güzel olmayan, anlam derinliği bulunmayan şeylere de alıştırabilirsiniz. Gayet anlamlı, manidar, derinlikli şeylere de alıştırabilirsiniz. Yani böyle bir rolü vardır medyanın. Şimdi bu genel mülahazaları geçelim ve eserimize devam edelim. Efendim, Ebu Bekir Razi'nin bu eseri pek kıymetlidir diye söylemiş idim. İçerisinde ne gibi cevherler bulunduğunun da numunelerini sizlerle paylaşmış idim. Ve birçok tahlili yaptık. Özellikle bu akıl heva ilişkisi üzerinde durduk. Heva aklın afetidir önermesini bizzat vurgulamıştık. İnsandaki hissi fiillerin kavramsallaştırılması tasavvurdur diye ifade ettik. Yani davranışlarımızla yaptığımız hareketleri zamanla kavramsallaştırıyoruz. Buradan bir tasavvur, yani suretler, zihnimizde bir fotoğrafik arşiv de adeta oluşturuyoruz. O da tekrar bizim davranışlarımızı şekillendiriyor diye biraz da böyle çapraşık bir tanımda bulunmuştuk, vurgulamalar yapmıştık. Ardından filozof Platon'un görüşlerinin bir özetini yapmaya gayret etmiştik ki Ebubekir Razi'nin Fahreddin Razi ile karıştırılmamasını dördüncü kez efendim belki vurguluyorum. Karıştıran dostlarımız olduğunu gördüm çünkü. Ebubekir Razi tabip olan, filozof olan Razi'dir ama İslam tefekkürü içerisinde yetişmiş bir insandır. İslam tefekkür havuzunun içerisinde Kur'an ve sünnet eksenli düşünme ister istemez bir alt sistemdir. Onu alır. Yani İslam tefekkürünün öncülerine baktığınızda o altyapının genel atmosferden, genel yapıdan alındığını ve onun üzerine bazı binaların kurulduğunu bilmek lazımdır demiştik. Dolayısıyla kimi felsefi vurgular var ama biz bunu hikmet çerçevesinde yorumlamaya gayret edeceğiz. Felsefenin muzahrefatına asla bulaşmayacağız. Bataklığın içinde yürüsek bile eteklerimiz, damenimiz çamur görmeyecek, görmemeli inşallah diyeceğiz. Ama felsefenin de hepten bataklık olmadığını, hepten kötü olmadığını, tefekkür anlamında ele alınacak pek çok yönünün olduğunu ifade etmiştik. Akletmeyi büsbütün kötü sayan anlayışı baştan sona gözden geçirmeliyiz demiştik. Akıl kalbin bir hassasıdır ve kalp akılla beraber çalışır demiştik. Akletmeyen bir müminin sadece kalbini çalıştırması mümkün değildir demiştik. Çünkü bunlar birbirinden zaten ayrılmıyor. Sadece kalbi çalıştırmaya gayret etmek gibi bir çaba da aslında akli bir tercihtir. Onu akli bir çabadır ve bununla da yol alınması mümkün değildir. Zülcenaheyn olmak lazımdır diye ifade etmiştik vakti zamanında. İki kanatlı olunmazsa hikmet ve himmet yolunda mesafe alınamaz. İnsan bir noktaya yükselemez, uruç edemez deyu kimi ifadelerde bulunmuştuk. Kıymetli dostlar, vakit vakit özetler yapmak iyidir, güzeldir. Şimdi şehvetle heva ve şehvet bağlantısını kurmuştuk. Şehvetten kastımızın sadece bilinen, malum anlamıyla olmadığını, pek çok şehvetin şubelerinin bulunduğunu ifade etmiştik. Her türlü tutkunun bizi bizden aşıran, aklımızı elimizden alan, aklı bloke eden, kalbin kapılarını kapatan her türlü tutkunun şehvet anlamında ele alınabileceğini söylemiştik. Yani riyaset şehveti de olabilir, sahip olma şehveti de olabilir, hükmetme şehveti olabilir, ondan sonra konuşma şehveti olabilir. Yani çok türü vardır bunun, bizi tutuklayan her şey. Senin şehvet düşkünlerinin ve devamlı surette şehvetlerini tatmin edenlerin sonuçta şehvetlerini tatmin etmekten zevk almadıkları, hissizleştikleri, duygularının ve hislerinin nasırlaştığı, şehvet düşkünlüğünden kurtulamadıkları bir hale vardıklarını bilmen gerekir diye öğüdünü de vurgulamıştık. Örneğin devamlı olarak cinsi münasebette bulunanlar, içki içenler, sürekli müzik dinleyenler, bunlar şehvetlerin en kuvvetleri ve en derin köklüleri olmalarına rağmen, bakın üç şehvet türünden bahsetti. Bunlar en derin kökleri olanlardır dedi. Cinsellik, İçki müptelalığı, buna uyuşturucuyu da dahil edebiliriz günümüzde. Ondan sonra ve müzik. Ondan sonra bu düşkünlüklerinden böyle bir düşkünlükleri olmayan kişiler kadar zevk alamazlar. Böyle düşkünlüğü olmayan insan ne yapıyor? Çok daha fazla zevk alabiliyor. Düşkünlüğü olan sık sık aynı şeyi tekrarladığı için onun için sıradanlaşıyor, rutinleşiyor, duygular nasırlaşıyor, farkındalık zayıflıyor. Evet. Çünkü bir şeyin ısrarlı tekrarı sistematik duyarsızlaşmayı da aynı zamanda beraberinde getiriyor diye ifade etmiştik. Evet, çünkü onlar için bu şehvetler aynen başka insanlardaki herhangi şehvetler gibi olurlar. Yani söz konusu bu tutkular, bu arzular, bu istekler, bu bağımlılıklar o kişiler için sıradan ve alışılmış şeyler haline gelirler. Bununla birlikte nefsani arzularına düşkün olan bu insanlar onları takip etmeyi de maalesef ne yapamazlar? Bırakamazlar. Evet, çünkü düşkün oldukları şeyler kendileri açısından artık haz veren şeyler değil, hayat için zorunlu olan şeyler konumuna yükselmişlerdir. Yani zaruret düzeyine çıkıyor. Alışkanlık o kadar kemikleşiyor ki tekrar edile edile, bu artık olmazsa olmaz, vazgeçilmez, hayatın temel sabitelerinden, şartlarından biriymiş gibi algılanabiliyor demiştik. Sonunda bu kişiler mutlu olmayı ümit ettikleri yerde mutsuz, sevinmeyi, rahat etmeyi ümit ettikleri yerde kederli, haz elde etmeyi ümit ettikleri yerde de sürekli keder duyarlar. Çünkü alışkanlıklar, bağımlılıklar zalimdir demiştik ve bu zalim sürekli diyet ister, bedel ister, sürekli kendisine ram olunmasını ister. İyi birader de sürekli de bunu yerine getirmek, her an o istekleri yerine getirmek insan için mümkün değildir. İnsanın yağı olursa tuzu olmaz, tuzu olursa gazı olmaz, tuzuyla gazı olur efendim bir başka ocağı olmaz. Yani hep böyle bir noksanlık söz konusudur. Hayatta hep bir nakısa mevcuttur. İnsan için bu nakısa fiziksel anlamda olmaz, psikolojik anlamda olur. Yani fiziksel şartları tamamen dört dörtlük yerine getirdiğinizi düşündüğünüz zaman bir bakarsanız ki manevi psikolojik şartlarda noksanlaşma olur. Dolayısıyla bu noksanlaşma duygusunun verilmesi bizi duaya talep içindir. Acziyetimizi hissettirmek içindir. Bizim duamızın daimiliğini temin etmek içindir. Rabbimiz sürekli bir dert, bir takaza, bir noksaniyet duygusu verir ki bu noktadan hareketle biz duayı kesmeyelim. Yani biz duayı daimide bulunalım ve hayatımızı bu eksen üzere ne yapalım? Yönlendirelim. Bu durumda olan kişiler tamamen kendisine kurulan bir tuzakla aldatılmış olan hayvana benzetmektedirler. Zevk tuzaklarına, bağımlılık tuzaklarına, tutku ve şehvet tuzaklarına yakalanmış çırpınır dururlar. Çırpınır dururlar çünkü sürekli onun elinde esirdirler, tuzağa her taraflarını kaptırmış durumdadırlar diye söylemiştik. Kıymetli dostlar, efendim nefsin bağımsız bir varlığı olduğu, bedeni bir alet ve edevat olarak kullandığı ve bedenin yok olmasıyla birlikte yok olmayacağı görüşünde olan yaklaşımlardan da bahsetmiştik programlarımızda. Onlar insan tabiatını sınırlandırmayı, yani insandaki güdüleri, güdüsel tarafı, dürtüsel tarafı, günlük tabirler kullanıyoruz. Bunları sınırlandırmayı, heva ile mücadele etmeyi ve bu dürtüsel yanımıza muhalefet etmeyi önemsiz bir şey olarak kabul ederler. Bakın böyle bir görüşe sahip insanlar, nefis bağımsız bir varlıktır diyorlar. Bedeni alet olarak kullanılır diyorlar. Ama bizim görüşümüz o yönde değildir. Ruhun bedene doğrudan doğruya etkisi vardır. Ruhun askerlerinden biri de nefstir. Nefs doğru yerde, doğru şekilde kullanılırsa, hakkı doğru verilirse, terbiyeli istihdam edilirse hizmetini yapar. Ama eğer nefs gereksiz yere körüklenir, arpası buğdayı, isteği talebi, hevası yerine fazla getirilirse, bu sefer ruhun önünde bir isyankar, asi gibi dikilir. Ruhun yansımaları olan aklı ve kalbi de perdeler. Yani ruhun diğer askerlerini de bloke eder, asker içinde isyan çıkarır, devlet içinde devlet haline dönüşür, bugünkü tabirlerle konuşursak. Ve böylece ayrı, ayrıksı, aykırı bir güce dönüşür, ruhun da beden üzerinde tam anlamıyla tasarrufta bulunmasına engel olur. Beden askerini güçlendirir, ruha karşı isyankar kılar. O zaman ruh padişahı beden askerlerinin elinde, yeniçerisinin elinde adeta mahkum durumuna ne yapar? Düşer. İki tür insandan bahsetmiştik. Bir tanesi bedeni ruhuna tabi olan insan, ki bunlar mutlu ve bahtiyar insanlardır demiştik. İkincisi de maalesef ruhu bedenine tabi insan. Ruhu bedenine tabi oldu ne demek? Padişah yeniçerinin elinde oyuncak olmuş. Genç Osman'ın halini düşünün efendim, yedi kule zindanlarında boğdurulmuş ya da yeniçeri kazan kaldırmış, sürekli kazan kaldırıyor. İktidar aslında onun elinde, sürekli kelle alıyor, sürekli bazı talepler üretiyor. Onun gibi teşbih de hata olmaz. Evet, şimdi Bir kısım düşünürler, filozoflar, insanın mahiyetinin hazlar ve şehvetlerle iştigal edecek şekilde değil, aksine hayvanlarda az olan düşünce gücünü kullanacak şekilde oluşturulmuş olduğunu ileri sürerler. Yani özünde insan bir düşünce varlığıdır derler. Bir tek yabani hayvan bile yemek yemeden, cinsellikten, insanların çoğunun elde edeceğinden daha fazla haz elde eder ki örneklerini ben vermiştim. Hayvanın düşünceyi ve endişeyi terk etmedeki durumu ile hayattan zevk almadaki durumu hiçbir insanın bırakın aynısını benzerini bile elde etmeye güç yetiremeyeceği bir durumdur. Yani insan geçmiş ve gelecek endişesiyle hareket eder. Geçmişten elem alır, gelecekten endişe alır. Ama hayvan için böyle bir şey söz konusu değildir. Düşünceyi ve endişeyi terk eder. Ama insan için bu söz konusu değildir. Yani insan hayvan gibi zevk alacak, alabilecek bir varlık da değildir. Hayvanlar gibi yaşayalım. Sadece bedenimizin ihtiyaçlarını karşılayalım. Düşünme vesaire, tefekkür, işte manevi alan, bunlar boş işlerdir. Geçelim bir kalem diyemezsiniz. Hep şunu söylüyoruz. Hayvan gibi bile olamazsınız. Çünkü siz insansınız. Sizde başka özellikler var. Bu özelliklerin de istediği, gerektirdiği durumlar var. Kendinizi aldatmayın. Efendim, biz hayvanın boğazlanmak üzere hazırlandığında bile yiyip içerek kesileceği yere gittiğini gözlemleriz diye de vurgular yapmıştık. Şimdi bütün bunları konuştuk. Ben bir hatırlatma belki bir kısmına yaptım. Ondan sonra üç nefis türü noktasında vurgular yapmak istiyorum. Sonra da bazı başka noktalar var. Aşk, ünsiyet ve haz meselesi var. Biraz bu aşk meselesini falan da konuşalım diye aklımdan, gönlümden geçiyor. Şimdi efendim, bu konularda düşünmeyen, bu bahsini ettiğimiz hususlarda araştırma yapmayan, belli şekilde disipline edilmemiş olan insanların bir kısmı, yani insanların çoğu bu mevzulara yabancı. Hatta bunlar, ya ne diyor bu adam, Allah'ını seversen kardeşim, uzayda mı yaşıyor, günlük dilde hiç böyle şeyler söylüyor muyuz diye yaklaşanlar olabilir. Bu bizim ayıbımız değil. Aslında büyük kitlelere bu tür tefekkür ürünü olan kendi medeniyetimizin meyvelerinin sunulmaması en büyük noksanlıktır. Bu bizden kaynaklanan bir hata değil. Evet, çünkü büyük kesintiler olmuştur. Yani ilim, irfan kültürünün halka taşınması noktasında büyük inkıtalar söz konusu olmuştur. Bunlar kasıtla yapılmıştır. Bunun yerine başka şeyler ikame edilmiştir. Yani Montaigne'in denemelerini nedense herkes bilir de, okuyan okumayan en azından okuduğunu filan göstermek isteyen. Yani işte Ebu Bekir Razi dediğin zaman insanlar bilmez. Ne bileyim ben, Gazali deyince hangi camide imam diyenlerle karşılaştığımız gibi. İmam Gazali diyorsunuz, hangi camide imam diyor. Yani bu düzeyde İslam tefekkürüne dair bir yabanilik, bir gabilik, bir yüzeysellik, bir satilik söz konusudur. Evet, maalesef. Şimdi bu görüş sahipleri bize karşı kendi görüşlerini desteklemek için düşmanlarına karşı zafer kazanan, bundan dolayı zevk içinde oturan, mal ile zinet bakımından insanların ulaşabileceği en üst noktadaki ihtişamını, zinetlerini ve durumunu göstermek için insanları bir araya toplayan bir kralın durumunu delil getirirler. Yani örneklerini bu yönde verirler diyor. Onlar böyle bir adamın hazzı karşısında hayvanın hazzı nerede kalır? Bu kadar çok olan haz başka hazlarla ölçülebilir ya da kıyaslanabilir mi diye sorarlar. Bakın, önemli sorular bunlar. Böyle söyleyenler hazın mükemmelliğine ve noksanlığına bir hazı diğeriyle karşılaştırarak, mukayese ederek karar verilemeyeceğini, bu konuda ancak söz konusu hazza duyulan ihtiyaca göre hüküm verilebileceğini bilmelidirler. Burada Ebu Bekir Razi kendi görüşünü de ortaya koyuyor. İşlerini düzeltmek için, bu örnek çok önemli. Şimdi anlattıklarımı daha net anlayacaksınız aziz dostlar. İşlerini düzeltmek için 1000 dinara ihtiyacı olan bir adamın durumunu düşün. 1000 lira. Eğer bu kişiye 999 dinar verilse, o zaman işlerini tam olarak düzeltemez. Bak, 1000 dinara ihtiyacı var, 1000 liraya. Adama 999 lira veriyorsun, hala ihtiyacı görülmüş değil. Diğer taraftan bir dinara ihtiyacı olan bir adam farz et. Bu kişinin durumu bir dinar elde etmesiyle, bir lira elde etmesiyle tamamen düzelmiş olacak. Şimdi bu ne demek? Çok fazla istek üreten, çok fazla talep üreten, zevklere, hazlara çok fazla müptela olan insanların mutlu olmaları çok zordur. Doyurulmaları zordur. Hazdan zevk alma düzeylerinin tatmin edilmesi zordur. Efendim, rahatlamaları zordur. Neden? Bu tıpkı 1000 liraya ihtiyacı olan bir adamın durumuna benzer. 999 lira veriyorsun, hala mutsuz. Niye? İhtiyacı bitmemiş. Ama isteklerini azaltan, dürtülerine hakim olan, hevasını kontrol eden, şehvetlerden kurtulan, aklıyla, kalbiyle, duygularıyla, hevası üzerinde hakimiyet kuran, bunları yönlendirebilen insan, 1 liraya ihtiyacı olan insan gibidir. 1 liraya ihtiyacı olan insana 1 lirayı verdiğin zaman mutlu olur. Hangisi daha mutludur? 999 liraya sahip olan mı, 1 liraya sahip olan mı? İşte günümüz modern dünyasında en çok yanılgı yaşadığımız nokta burasıdır. Dindarıyla dindar olmayanıyla aynı çukurdayız, aynı bataklıkta debeleniyoruz. Daha çok istek üreterek, daha çok talep üreterek, modern dünyanın suni ihtiyaçlarını gerçek ihtiyaçmış gibi belleyerek, standartlarımızı ve isteklerimizi sürekli yükselterek, beklenti eşiğimizi sürekli yükselterek, sahip olma duygumuzu üst düzeyde yaşadığımızda, tatmin ettiğimizde mutlu olacağımızı zannediyoruz. Hayır. Bu mutsuzluk için gerekçelerin, şartların, sıkıntı için gerekli şartların çok daha fazla artması anlamına gelecektir. O yüzden örnek veriyorum, gardırop ağzına kadar dolu, kıyafetler her yerden fışkırıyor ama gardırobun önünde genç kız mutsuz. Niye? Hiç kıyafetim yok ki diyor. Neden? Çünkü filanca renkle falanca renk uyumunu sağlayacak kıyafetin olmadığını, çantasına uyacak bluzun olmadığını söylüyor. Ama 15 tane bluzu var. 20 tane, 30 tane ayakkabısı var ama işte şu tarzda bir ayakkabı olması lazım diyor. Şu renge uyacak filan diyor. Bakın ne oldu? 2 tane, 3 tane kıyafeti olup bunu değiştirip temizleyip yıkayan bir insanın mutluluğu gibi yaşamıyor. Öbürü temizse tamam giydim çıktım diyor. Yani onun yaşadığı sakinliği, onun yaşadığı dinginliği aynen yaşayamıyor. Dolayısıyla sadelik içinde daha az şeye ihtiyaç duyarak yaşamak içindeki mutlulukla çok şeye ihtiyaç duymanın girdabında her şeyi tatmin etmeye koşarak yorulmanın getirdiği mutsuzluk asla mukayese edilemez. Evet. Birinci kişiye ikincisinden kat kat çok para verilmiş olmasına rağmen onun durumu tamamen ne yapmadı? Düzelmedi. Hayvan tabiatının isteklerini tam olarak yerine getirdiği zaman elde ettiği haz tam ve mükemmel olur. Hayvan daha büyük hazzı kaçırmış olmaktan dolayı elem ve acı hissetmez, değil mi? Hayvan tabiatın isteklerini tam olarak yerine getirdiğinde mutlu oluyor. Kıyaslama devam ediyor. Çünkü hayvanda asla böyle bir düşünce olmaz. Fakat her halükarda, her zaman daha üstün hazzı hayvan elde eder. Zevk noktasında hayvanın hazzı insanla kıyaslanamaz. Bu bütün arzu ve isteklerini elde eden bir insanın olmamasından dolayıdır. Yani bir insan düşünün ki dünyadaki bütün istek, arzu ve hazları elde etmiş. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Çünkü insanın nefsi sahip olmadığını düşünen, sahip olduklarını değil, olmadığını düşünen, bakın insan nefsinin tabiatı, tartışan ve tasavvur eden bir nefis olduğu ve yine tabiatında da en iyi durumda olduğu için hiçbir zaman sahip olmadığını arzu etmekten ve onun peşinde gitmekten. İnsan hep sahip olmadığını arzular. Hep onun peşinden gider. Elde ettiğini de korumaktan ve kaybetmekten, korkmaktan kurtulamaz. Elde ettiğinde bu sefer kaybedeceği korkusu vardır. Hep elde edemediğini arzulama vardır. Elde ettiğinde kaybetme korkusu vardır. Dolayısıyla insanoğlu ne elde ettiğinden tam haz alabilir, ne elde edemediğinin de efendim acısını kendisinden tam anlamıyla kaldırabilir. Kıymetli dostlar, eğer insan dünyanın yarısına sahip olsa, nefsi diğer yarısını da elde etmek ister. Ayrıca elindekinin yok olmasından da korku ve endişe duyar. Şayet insan dünyanın tamamına sahip olsa, nefis devamlı sağlık ve mutlulukta olmayı, yerdekilerle göktekilerin haberini bilmeyi ister. Büyük kralların bazılarından bana ulaştığına göre, bir gün bir kralın yanında cennetten ve orada ebedi olan mükemmel nimetlerden bahsedilir. Kral bu durumda karşısına şöyle der: ben kendisine ihsan edilen birisi olarak cennete konulduğumu düşündüğümde bu nimetler bana zehir olur. Yani adeta cennetin de üstünde kendisini görmek istiyor. Cennetteki hazların, zevklerin de üstünde kendisini konumlandırmak isteyebiliyor. İnsan nefsi buralara kadar gider diye ifade ettik. Efendim şimdi bu tahlilin kısmında, uzantısında özellikle Platon'un insan nefsini üç kısma ayırdığı, üç türe ayırdığı yönündeki tahliller vardır. Bunlar çok önemlidir. Bunu kısaca geçeyim çünkü şu aşk meselesini biraz ele alayım istiyorum bu programda. Efendim Platon'un insanda üç nefis olduğu görüşünü benimsediğini söylüyoruz. Bunu Ebubekir Razi de ele alıyor, inceliyor. Birincisini nefs-i natıka. Nefs-i natıka düşünceyi üreten, tefekkürü üreten, kalple işbirliği yapan kısım. Aynı zamanda belli düşünme kurallarıyla da işleyen. Natıkanın içinde o vardır, mantık da vardır yani. Nefs-i natıka. Ve nefsi ilahiye de deniyor buna. Yani insanın Allah'a açılan penceresi, orayla irtibatını temin eden, ruhun üfürülmüşlüğünü de tabii tazammun eden kısmı. İkincisini nefsi gadabiye, insandaki gadap, öfke, taşkınlık tarafı, enerjik taraf. Diğeri de nefsi hayvaniye, insanın canlılık tarafını. Yani insanı yiyen, içen, uyuyan, çoğalmak isteyen, üremek isteyen o biyolojik tarafı. Biyolojik, hani beşer dediğimiz tarafı. İnsanın beşeri tarafı. Üçüncüsünü ise nefsi nebatiye. Şimdi tabii gadabiye ve hayvaniyeyi beraber ele alıyor. Ayıranlar da vardır. Onu da ifade edeyim size. Yani nefsi gadabiye ve hayvaniye de ikincisi. Nefsi natıka ve nefsi ilahiye birincisi. Üçüncüsü nebatiye, nefsi namiye. Nefsi şehvaniye diye isimlendirilir. Nebati nefs. Yani insanın artık en biyolojik tarafının en dibi, ondan sonra insanın en alt nefsani düzeyi gibi efendim ele alınabiliyor. Nebati nefs, daha da açıklayıcı olsun, nefsi natıka için alet ve edevat konumunda olan bedeni besler. Çünkü beden değişmeksizin ebedi olarak kalan bir cevherden değil, aksine halden hale dönüşen bir cevherdendir. Yani beden dediğimiz şey sürekli bozulur, dağılır, efendim dağılmaya müsaittir, dönüşüme açıktır, tahavvülat, halden hale geçiş söz konusudur. Böyle bir cevherdendir, böyle bir yapıdandır. Evet, şimdi işte gadabi nefsi ele alıyor, buradan da nefs-i natıkaya yol açıyor. İnsanda asıl hizmet edilmesi gereken tefekkürün kaynağı, insanın ulvi tarafının kaynağı nefs-i natıkadır diye tahlillerini yapıyor. Efendim, insanın beslenmesi, çoğalması ve büyümesi karaciğerden, sıcaklığı nabzının atması kalpten, hissetmesi, ihtiyari hareketleri, hayal etmesi, düşünmesi, hatırlaması ise beyinden kaynaklanmadır diyor. Tabi bunlar eski tıbba ait, Galen tıbbı dediğimiz tıbbın verileridir. Günümüz tıbbıyla baktığımızda bambaşka izahlarla karşılaşılabilir. Bu insanlar da vaktinin çocuklarıdır. O vakit, o zaman dilimi içerisinde hangi bilgiler ön plandaysa, revaçtaysa, hangi bilimsel veriler dolaşımdaysa ona göre tahliller yapıyor. Az önce okuduklarımı da öyle düşünebilirsiniz. Şimdi efendim, nebati nefsin fiilindeki azalma, yani tefrit, mesela nefsin, insan bedeninin beslenememesi. Nebati nefsin fiilindeki azalmadır bu, beslenmiyor. Büyümemesi ve bütün bedenin istediği orandaki niteliksel ve niceliksel artmayı sağlayamamasıdır. Nebati nefsin aşırılığı, şimdi ifrat ve tefrit tahlillerine girişiyor. İslam tefekküründe sürekli bu ifrat, tefrit ve altın orta tahlilleri vardır. Yani insan ahlakı, ahlakın temelleri, esasları, insan nefsi, insanın davranışları söz konusu olduğunda hep bu denklemle karşılaşırız. İfrat, tefrit ve vasat, denge hali. Onun tahlilini yapıyor. Diyor ki insandaki bu üç nefsi beraber anlayalım diyor. Bunu dengeleyecek şekilde çalışmak gerekir diyor Platon. Yani insanın delillerle ikna, ikna etme olan tıbbı ruhaniye ilaveten, bugün tıp denilince anlaşılan bedeni tıp vasıtasıyla da bu nefislerin fiillerini kendilerinin istediklerinden ne fazla ne de eksik olmayacak şekilde dengelemek için çalışması gerektiğini söylüyor. Yani Platon'un görüşü bu. İnsan nefsini dengelemek için çalışmalıdır diyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Nefis terbiyesi dediğimiz şey de bunu söylüyor. Dengelemedir. Peki bu nasıl olacak? Şimdi onu söyledi işte. Nebati nefsin üç nefis türünden bahsettik ya. Bunun tefriti nedir? Bedeni beslemiyorsun, büyütmüyorsun, isteklerini vermiyorsun. Bir nebati nefsin aşırılığı ne, ifratı ne? Onun bu sınırı geçerek bedenin ihtiyaç duyduğundan fazlasını alması ve haz ile şehvet içinde boğulmasıdır. Bedene aşırı gıda yüklersen, her istediğini yaparsan, nebati nefsin bütün arzularını yerine getirirsen, bu sefer onu haz ve şehvet içinde boğarsın. Boğarsın, orada kıvrandırırsın. Efendim insandaki gazabi nefsin fiilindeki azalma, tefrit yani, onun gazabi nefisle arzu ve isteklerinin arasını ayırmayı istediği bir durumda bile şehevi nefsi kontrol altına almasına, yenmesine imkan veren kahramanlık, gurur ve cesaret gibi özelliklere sahip olamamasıdır. Yani bir insanın gereğinden fazla halim selim olması, gereğinden fazla çekingen olması, gereğinden fazla korkak, ödlek diyebileceğimiz şekilde olması. Yani hiçbir kahramanlık duygusu yok, hiçbir gurur yok, izzeti nefis yok, cesaret yok, atılganlık yok. Bu ne oldu? Bir tefrit mertebe oldu. Gadabi nefsin aşırılığı, ifratı ne? Onun bütün insanları ve bütün canlıları yenmeye, mahvetmeye çalışacak ve Büyük İskender gibi üstünlük ve hükmetme endişesinden başka bir endişeye sahip olmayacak kadar kibirli, hükmetme sevgisine sahip olmasıdır. Aşırı kibir, aşırı gurur, aşırı atılganlık, gereksiz cesaretlik, cesaret gösterisi, hükmetmedeki aşırı baskınlık, dominantlık. Yani hükmetme duygusu çok fazla baskın. Bu da neyi? Gadabi nefsin ifratını gösteriyor. Ödleklik, korkaklık, çekiniklik, girişimciliğin hiç olmayışı, bunlar gadabi nefsin tefritini gösteriyor. Şimdi devam ediyor. Nefsi natıka, insanda düşünme, tefekkür, kalbi boyut, insanın ilahi cephesi, ondan sonra yani Rabbi ile olan metafizik tarafına işaret etmesi bakımından söylüyorum. Nefsi natıkanın fiilindeki azalma, onun bu dünyaya hayret etmemesi. Hayret etmiyor. Hayret duygusu yok. Şaşırmaması, merak etmemesi. Mesela nefsi natıkanın azlığını bugünkü nesillerde çok yoğun görebiliriz günümüz insanın. Hayret yok, merak duygusu yok. Yahu şudur diyorsun, merak etmiyor. Mucize göstersen haşa ve kella, öyle bir şey yapamayız da, yani mucizevi bir duruma şahit olduğunu işaret etsen hayret etmiyor, merak etmiyor. Günümüz insanında aklı, tefekkürü, kalbi çalıştırmama, bunları çalıştıran önemli dinamolar olan hayret ve merakı işletmeme gibi bir hastalık var. Evet, bu tefrit halidir diyor, şaşırmaması, alem hakkında, varlık hakkında düşünmemesi. Yani bu koskoca alem nereden geliyor, nereye gidiyor, bu alem içindeki yerim benim nedir, insan nedir, ölüm nedir, hayat nedir, varlık nedir, bu kadar büyük varlık içinde ben niye bu kadar hakir ve küçüğüm, bu kadar cismen hakir ve küçük olmama rağmen neden bu kadar büyük şeyler bende var? Bu büyük soruların emanetçiliği ne anlama gelir? Göklerin hamilesi olmak nedir? Gibi sualler yok. Evet. Alem hakkında düşünmemesi, alem karşısında hayrete düşmemesi ve alemde bulunan her şeyi, özellikle de bulunduğu bedeni, bu bedenin şeklini ve öldükten sonraki durumunu bilmeyi istememesidir. Akıbet fikrinin olmayışıdır. Bunun yerine sahte soruların hayatımızı işgal etmesidir. Maç kaç kaç? Yemek ne zaman? Dizi ne zaman başlıyor? Değil mi? İndirimler nerede? Gibi günlük nefsin ve hevanın tatminine yönelik soruların, bunları merak etmenin, bunların hayretiyle lebalep dolmanın zavallılığı içinde kıvranan, nefs-i natıkayı kullanmayan, tefrit mertebede kullanan insanlar. Öldükten sonraki durumunun ne olacağıyla ilgilenmeyen, buna önem vermeyen kişiler, hayvanlar, hem de yarasalar, balıklarla ve düşünmeyen, hatırlamayan değersiz şeyler kadar akla sahiptir, diyor Ebu Bekir Razi. Çok net. Hayret ve merakı olmayan, nefs-i natıka tefekkürünü kullanmayan insanlar, büyük soruları, büyük meseleleri olmayan insanlar, yarasalar, balıklar ve düşünmeyen, hatırlamayan değersiz şeyler kadar akla sahiptir. Nefs-i natıkanın aşırılığı, insandaki tefekkür tarafının aşırılığı ise ifrat, insanın bu ve benzeri hususları, şehevi nefsin bedenin sıhhati ve beynin sağlıklı çalışması için gerekli olan miktardaki gıda, uyku ve diğer şeyleri alamayacak derecede çok düşünmesidir. O kadar çok düşünüyor, o kadar çok meseleleri kurcalıyor ki, o kadar çok sistemi, düşünme sistemini zorluyor ki, uyku yok, o gıda yok, ondan sonra hayattan, elden ayaktan kesilmiş, ondan sonra adeta kuruyan bir dala dönüşmüş. Bu ne yapıyor? Bitiriyor. Mesela eskiden sevdavi hastalık denirdi, kara sevda filan denilir. Sevda zaten kara demek de işte öyle galat oluşmuş, kara sevda. Bu sevdavi melankoli hastalığına yakalanlarda bunlar çok olur. Sürekli sevdiğini düşünmekten, elden ayaktan kesilir, yemeden içmeden kesilir. Uyku, tünek, hiçbir şey kalmaz. Öyle harap olur, bitap olur gider. Bu ne oluyor? Nefs-i natıkanın ifrat mertebede kullanılması anlamına geliyor. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli olandan daha az bir zaman diliminde ulaşmak amacıyla, bütün gücüyle durmadan araştıran, inceleme yapan ve çalışan bir kişi, sonuçta bedeninin tabiatını bozar. Yani bedeninin hakkını vermeden, hedefe bir an önce ulaşayım, sonuçlara bir an önce ulaşayım diye sürekli düşünce mekanizmasını zorlayan bir insan, sürmenaj olur. Bedeninin tabiatını bozar. Ondan sonra kara vesvese ile melankoli hastalığı yakalanır. Bakın aynen benim söylediğim şey. Kara vesvese, tabir çok önemli. Vesvesenin zihninde sürekli oynaşması, onu evhamlı, böyle pimpirikli, gereksiz, müşkülpesent, detaylarda aşırı derecede boğulan bir insana dönüştürebilir. Böylece elde edeceği başarıları da ne yapamaz? Elde edemez. Evet, düşüncenin, insandaki nefs-i natıka tarafının gereksiz, lüzumsuz çalıştırılması, bir değirmenin boşu boşuna süratle döndürülmesine benzer. Değirmen döne döne döne zamanla kendi kendini ne yapar? Parçalar ve bütün uzuvlarını, kısımlarını aşındırmaya başlar diyoruz. Evet, şimdi demek ki Platon'un görüşlerinden hareketle bu tahlilleri ortaya koyabiliriz. Mühim olan dengeyi bulabilmektir. İfrat ve tefrit değil, o altın ortayı yakalayabilmektir diye bize öğüdünü sunmaktadır, vermektedir Ebu Bekir Razi. Sevgili dostlar, dördüncü bölümde Ebu Bekir Razi, insanın kendi hatalarını bilmesi hakkında bazı izahlarda bulunuyor. Her birimizin kendisini kendi dışındaki her şeyden daha çok sevmesinden, kendini daha çok sevmek, yaptıklarını onaylamasından ve iyi kabul etmesinden dolayı hevasına engel olması ve ahlakına, hayat şekline sırf akıl nazarından bakması mümkün değildir. Niye? hep kendimizi seversek, yaptıklarımızı her şeyi doğru bulur, hepsini onaylarsak, bu akıl nazarından bakmayı öldürüyor. Bunun sonucunda ise insan neredeyse kendisindeki hataları ve kötü huyları ayırt edemez duruma geliyor. Bakın narsizmi kaç yüzyıl öncesinden tarif ediyor. Narsizm budur. Her aynada kendini görmek, her şeyde kendine tapınmak, her şeyde kendini yüceltmek, her şeyde kendini tasdik etmek, onaylamak. Böyle bir algı çarpıklığıdır, hastalığıdır. Bu da kendi hatanı bilmeyi ne yapar? Engeller. Kişi kendi noksanın bilmek gibi irfan olmaz hakikatini zedeler. Kötü huylar ve ahlaklar yok edildikten sonra bile tekrar ortaya çıkarlar diyor insanda. Evet, kötü huylar ve ahlaki özellikler yok ettin efendim. Tekrar bunlar pıtrak gibi çıkar. Tekrar ayrı kotu gibi çıkar. Ayrıca kişinin, komşularının, mesai arkadaşlarının ve dostlarının kendisi hakkında ne söylediklerini, kendisini hangi konuda övdüklerini ve yerdiklerini de araştırması gerekir. Ama bu herkeste kendini seyretmek anlamında olmamalıdır diyor. Düşmana ve insan diyor, eğer hatalarını ve kötülüklerini açıklamaktan zevk alan bir düşmana ve hasıma rast gelirse, o zaman kendisindeki kötü davranışları bilmek için beklemek zorunda kalmaz. Yani insan en sonunda bir düşmanı ona her şeyi alenen açık net söylediğinde diyor bazı şeyleri bilebilir, eğer kendisi görmeyi ihmal edecek şekilde yaşıyorsa. Evet, sonra da düşmanlarından faydalanan iyi insanlar hakkında isimli bir eser yazdı diyor Galen. Galen'in böyle enteresan bir eseri varmış. Düşmanlarından faydalanan iyi insanlar. Düşmanlara nasıl faydalanabilirsin? Sana senin görmediğin, etrafında başkalarının da göstermediği kötü huylarını alenen, yekten, net göstermesi açısından kendini çıplak seyrettiğin bir ayna gibi onları kullanma imkanın vardır diyor. Galen bu eserde bir düşmana sahip olmaktan dolayı elde etmiş olduğu faydalardan bahsediyormuş. Doğrusu bu eseri ben de çok merak etmişim. Soru işaretleri koymuşum. Araştırılsa, bakılsa diye. Evet. Şimdi gelelim programımızın son kısmında. Geri kalan bütün bahisleri çünkü size bırakacağım. Bu kitabı çünkü en az birkaç program daha bu gidişle konuşuruz, görüşürüz. Aşk, ünsiyet ve haz hakkında bir özet diyor. Bahsedilen büyük ideal sahibi ve üstün nefisli, ulvi nefisli insanlar bu beladan, yani şehvani aşk belasından, şehvete dayalı aşk, hormon aşkı diyorum ya ben, tabiatları ve huyları vasıtasıyla kurtulurlar. Bir insanda büyük ideal varsa, büyük idealler varsa ve nefsinin de ulvi taraflarını diri tutuyorsa, ulvi nefis, bu insanlar şehvete bağlı aşk hastalığından kurtulurlar. Çünkü onlar için adi, alçak ve sefil olmaktan, İstek ve ihtiyacı açıkça belirtmekten, haksızlığa ve kibre tahammül etmekten daha fazla erem veren hiçbir şey yoktur. Şehvani aşka tabi bir köleysen bunlardan kurtulman da mümkün değil. Sen adi alçak olan şeylere boyun eğersin, olmadık insanlar karşısında eğilirsin, haksızlığa kibre tahammül edersin, sürekli birilerinin kapısında dilenci olursun, şahsiyetini mahvedersin, berbat edersin ve kendini en aşağılık duruma indirirsin. Şehvet böyle bir hastalıktır. Bilumum şehvetler. Sonra onlar, aşıkların bu konularda katlanmak zorunda kaldıkları ıstırapları düşündüklerinde, ulvi nefse sahip insanlar, büyük ideal sahibi insanlar. İnsanın idealini büyük tutması, nefsinin ulviyetini muhafaza etmesi. Bu tür insanlar, bu ıstırapları düşündüklerinde, sevmekten kaçınırlar, sabrederler. Müptela olmuş bile olsalar hevalarını şehvani aşktan uzak tutarlar. Bakın dikkat edin, şehvani aşk. Tutarlar. Dini ve dünyevi işlere dalmış olan kimselerin durumu da böyledir. Bendeniz de evlilik öncesinde gençlerin mutlaka bu aşk meşk meselelerine mesafeli durmaları gerektiğini söylüyorum buradan hareketle. Çünkü şehvete dayalı, hormona dayalı, sırf şehvani duygulardan hareketle yapılan, yaşanan ilişkiler insanlarda çok derin izler bırakıyor. Çok derin yaralar açıyor. evlilik öncesindeki gayrimeşru ilişkiler, gayrimeşru muhabbetler, sevgiler, sevmeler insanlarda çok derin kişilik problemlerine yol açıyor. Bu konuda perhizkar olmak lazımdır. Bütün isteklerini, duygularını evliliğe saklamak lazımdır. Cephaneyi daha öncesinde bitirmemek, tüketmemek lazımdır. Daha öncesinde cephaneyi tüketmişsin, yıpranmışsın, birçok duygularını gereksiz yere harcamışsın, oraya buraya sarf etmişsin, bitik bir şekilde evliliğe başlıyorsun. Sonra en ufak zorlukla, yokuşla karşılaştığında senin bütün lastikler patlıyor, bütün şanzıman iniyor. Ne oldu? Kaybettin. Evet, insanların ilişkilerini çabuk tüketmelerinin sebeplerinden bir tanesi de budur. İlişkiye yorgun başlamaları, öncesindeki gayrimeşru sevmeler, gayrimeşru istekler, şehvet odaklı aşk müptelalığının getirdiği harabiyetler. Öyle diyebiliriz. Dini ve dünyevi işlere dalmış olan kimselerin durumu da böyledir. Fakat hünsalar, blört edenler, boşta gezenler, şımarıklar, sadece şehevi arzularını tercih edenler, onlardan başkalarıyla ilgilenmeyenler, dünyevi tatmin isteyenler, evdi, arabaydı, işti, güçtü, paraydı, hesaptı, yattı, kattı falan, dünyadaki hazzı kaybettiklerinde veya bir kısmını elde edemediklerinde üzülenler hemen hemen hiç bu beladan kurtulamazlar. Çok acıklı. Dünyevi tatmin isteyenler, dünyadaki hazzı kaybettiklerinde veya bir kısmını elde edemediklerinde, ki her zaman mümkündür bu, hastalık var, zorluklar var, ekonomik gelgitler var, yetersizlikler var, yersizlikler var, üzülenler hemen hemen hiç bu beladan, bu üzüntü, hüzün belasından kurtulamazlar. Bu girdapta debelenmeye ne yaparlar? Devam ederler diyor. Cennetteki haz, insanın fıtratına yeniden dönmesiyle ilgilidir diye bir not almışım. Yani cennetteki gerçek haz aslında fıtratın asliyetine dönüşle, rücu ile ilgilidir. Bu şehvani hazın arızalarından kurtulmasıyla ilgilidir. Ondan sonra Allah bize asli, asil, temiz, meşru cennet hazları nasip etsin. Bizi cehennemi duyguların haletinden, anlık gelge şehvani arzuların cinnetinden muhafaza buyursun. Sadece dünyevi tatmin isteyen, bunun peşinde koşan zavallıların düştüğü çukurlarda debelenmekten korusun diye dua etmek, niyaz etmek içimden geliyor. Böylece ifade ediyorum. Çok bahis var. Geri kalanını sizlere emanet ediyorum. Bu kitabı lütfen dikkatle, alakayla okuyunuz, okuyunuz, okuyunuz. Kıymetli dostlar, bize ayrılan sürenin nihayetine geldik. Erkam Radyomuz'da müsaade istemek durumundayız. Bu kadarlık paylaşımla yetiniyoruz, kifayet ediyoruz. Hepinizi tek tek Allah'a emanet ediyoruz. Kalbi muhabbetlerimizi iletiyoruz. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Bir başka eserimizle inşallah. Hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.